Ayrım 4, sayfa 48. Arada sırada Pipo içerdi babası. Aromalı nefis bir koku genzini sarar, dumanın ışıklı dansını büyülenmişçesine izlerdi. Gözlerini uzaklara dikerdi adam, dumanı savurur, derin derin iç geçirirdi. Ramon babasının kabına sığamadığını, yerinde duramadığını hissederdi. Nice yangından geçmişti adam, bu sebeple hep buğuluydu gözleri. Gözleri sözleri gibiydi, dile gelirdi. Gözleri dostlarına iştenlikle ve sevecenlikle konuşurdu. Bilirdi Ramon, aynı zamanda gözleriyle severdi babası. Ona kalırsa asıl öfkeliyken görülmeye değerdi. Kaşlar çatılır, bakışlar keskinleşir, adeta ateş saçardı. Nerede haksızlık varsa ardı isyandı. İhaneti, hıyaneti sezerse yaman bir avcıya dönüşürdü. Yüreği yansırdı gözlerine. Kin ve nefret en çok ona yakışırdı. İri mi iri, koyu kara gözler, düşmanının karşısına hiç sekmez, bir anda kızıla dönerdi. Göz bebekleri hiddetten titrerdi. Ramon'un hayatın gerçeğini öğreneceği gün gelmişti. Karşı komşularının büyük oğlu, zulme karşı vereceği savaşta can verecekti. Ki o kasabalıların deli fişek delikanlısı, fakir köylülerin gönüllü koruyucusuydu. Ağanın sağ kolu, çanak yalayıcısı Kahya, tecavüz etmişti sevdiği kadına. Duramazdı artık, silahını kuşandı, atlayıp atına sürdü tıpkı Don Kişot gibi. Tek başınaydı, zalimliğiyle meşhur zengin ağanın çiftliğini bastı. Bir anda karabasan oldu ağanın. Baş eğenlerinin sayesinde büyüyen adam, öfkesini kalkan yapıp gelenin karşısında küçüldükçe küçüldü, kaçacak delik aradı. Delikanlının hınç dolu intikam ateşinden ancak paralı askerleri sayesinde korunabildi. Yaralanmasına rağmen cansiperhane dövüştü genç adam. Irz düşmanı Kahya ile paralı askerlerden üçünü öldürdü ve saatler sonra vuruşarak geri çekildi. Artık her şey gözlerinin önünde sahneleniyordu. Kasabanın tam ortasında kurşunlar vızır vızır uçuşuyor. Genç adam kendinden başka bir siper alma ihtiyacı bile duymuyordu. Çevresini saranlar çoğalırken o cephanesinin bitmek üzere olduğunu biliyordu. Aldırmadı, silahındaki son kurşunu da sıktı. Düşmanları hala korkuyordu. Teslim ol çağrısı duyuldu megafondan. O ise dizlerini tutarak katıla katıla güldü. Ardından şapkasını geri attı, çekip bıçağını kınından korkusuz barbarlar gibi. Amok koşucusu gibi atıldı düşmanların üzerine. Tüfekler ona doğruldu. Alev alev yanan, kalleş namlulardan fırlayan kurşunlar kuşkusuz, korkusuzca sinesini açıp ilerleyen hedefini buldu. Çeliğin soğuğu titretti genç bedenini. Hemen yıkılmadı. Birkaç adım attı, açtı kollarını, ölümü kucaklar gibi tozun toprağın üstüne sırt üstü düştü. Güzel yüzü solmuş, delik deşik bedenini saran apak gömleği al al olmuştu. Öldürülmüştü. Köylerin gözü korksun, kendilerine karşı olanlar ne hale getirilir, görülsün diye kan revan içindeki cesedini uzun süre beklettiler. Yaşam çekilmiş, çürüme başlamıştı. Koku dayanılmazdı. Görüntü desen hepten acıklıydı. Cesede yüzlerce kara sinek konup kalkıyor, akbabalar gökte ve tetikte bekliyorlardı. Ramon, yıllar sonra kalleşti ölüm ve bizi gençliğimizden yakalardı diyecekti. Birden hava bozdu, kara bulutlar peydah oldu, hışkırık tutmuştu günü. Kasabanın kadınları gözyaşları içinde, oğul ölümünün yarattığı şokla bayılan anının etrafını kümelenmişlerdi. Ağıtlar yükseliyordu belli belirsiz. Erkekler ise karşı koyamamanın ve bir şeyler yapamamanın verdiği öfke ve ezdiklik içine mırıldanıyorlardı. Mezbaha önünde bekleşen kuzular gibiyiz. Susmak kaderimiz mi? Daha kaç evlat vereceğiz zalimlere? Yerlerinde duramıyor, bir ileri bir geri dolanıyorlardı. Tam o esnada Ramon'un babası göründü ta uzaktan. Bir haftadır işi için kentteydi ve şimdi eve dönmenin verdiği neşeyle şarkı söylüyordu. Yaklaştıkça uğursuzluğu sezdi. Ne olduğunu kavramaya çabaladı adam. Anlar anlamaz taşıdığı paketleri geri atıp hızla cesede doğru koştu. Ağanın köpekleri bir anda çevresini sardılar. Yaklaşmaması için onu uyarıp tehdit ettiler. Ramon'un kulağına babasının kanı bozuklar, kırdınız fidanı, katlettiniz diye yeri göğü inleten feryadı çalındı. Babası cesedi yerde bırakmamaya kararlıydı. Onca itiş kakışa rağmen asla geri adım atmadı. Sonra çoktan tutuşmuş gözlerini köylülere dikti. Korkaklar, biraz cesaretli olup yanıma gelin. Birisini savunamadınız, bari ölüsüne sahip çıkın. O bizlerden biri, ne çabuk unuttunuz diyerek tısladı. Onlar da sanki çoktandır bunu bekliyordu. Kendilerini harekete geçirecek işareti aldılar. Kabustan uyanıp Ramon'un babasının arkasında toplandılar. Artık delikanlının ölü bedeni köylüler ve katillerin tam ortasındaydı. Dakikalar uzadıkça uzuyor, gerginlik tırmandıkça tırmanıyordu. Hınç bileylendi, tavır netleşti. Sanki her iki tarafta kanı kanla yıkamaya yemin etmişti. Pes etmek yoktu, çatışma kaçınılmazdı. Duruma müdahale edebilecek tek kişi olan ağa, işlerin ters gittiğini fark eder etmez harekete geçti. Ayaklanmayı göze alamazdı. Efendilerine karşı baş kaldıran kölelere bunun hesabı nasıl olsa ödetilirdi ama şimdi geri adım atılmalıydı. Elindeki bilmem ne derisinden kırbacını şaklatıp araya girdi, köpeklerine dönüp çekilmeleri için buyruk verdi. Ramon babasının genç köylüyü kucağına aldığını gördü. Adam yükünü incitmemeye özen gösteriyor gibiydi. Ardında kalabalık yürüdü büyük adımlarla. Baygın anne ise çoktan ayılmıştı. Onun kucağına verdi. İliklerine dek kanı boşalmış taze bedeni. Acılı kadın dövünüyor, bağırıp çağırıyor, geçirdiği şoktan dolayı söz ritmine uğramışçasına anlamsız sesler çıkarıyordu. Sonra suspus oldu kadın. Bitikti, çaresizdi. Öpücüklere boğdu oğlunu ve ardından yaşıyormuşçasına sohbet edip dertleşmeye başladı onunla. Sözlerin tükendiği yerde konuşan ananın gözleri ve elleriydi. Ramon'un babası ise ayakta dikilmiş anayı ve oğlunu izliyordu. Gördükleri karşısında sinirleri boşaldı adamın. Sarsıla sarsıla ağladı, yumruklarını sıkıp iri tuzlu gözyaşlarını döktü. Ramon ilk kez ulaşılmaz tepeler gibi dik, granit kayalar gibi sert duran babasını ağlarken gördü. Çocuk dünyası yıkıldı. İkinci bölüm. Hayata dönüş. Yaşayan ve artık yaşamayan, yaşayamayan demek daha doğru olur. Tanıklar anlatmadan önce kanlı hayata dönüşe giden süreci kısaca özetleyelim. Dünyada ve Türkiye'de milenyum kutlamaları henüz yeni sona ermişken 5 Ocak 2000 günü Başbakan Bülent Ecevit ve yardımcısı Hüsamettin Özkan başkanlığında Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanları ile Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir'in katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bu toplantının gündemi cezaevleriydi. Ecevit toplantının ardından bir protokol imzalandığını ve kısa sürede uygulamaya geçileceğini açıkladı. Hükümet aslen devlet kararını vermiş, hayata dönüş için hazırlıklara girişmişti. F tipi cezaevlerinin inşası hızla sürüyor, diğer tip hapishanelerde ise hücreler oluşturuluyordu. 1996 yılı Temmuz ayında 12 can alan ölüm orucu eyleminin yaraları tam sarılamadan, yanlış anımsamıyorsam 1997 yılıydı, tutuklu ve hükümlü yakınları gazetede ziyaretime gelmişlerdi. Özellikle siyasi mahkumların yattığı koğuşların kaldırılarak yöneticilerin oda dediği hücrelerin hayata geçirileceğini anlatmışlardı bana. Bu geçiş sürecinin çok kanlı, sancılı ve acı dolu olacağını dile getirmişlerdi. Üzgün ve ağlamaklıydılar. Ana ve baba öngörüsüydü bu. Haksız da değillerdi. Siyasi tutuklu ve hükümlüler, sivil toplum kuruluşları ile insan hakları örgütlerinin de büyük tepki gösterdiği F tipi cezaevlerine karşı 20 Ekim 2000 günü açlık grevine başladılar. Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde kalan 816 mahkum bu eyleme katıldı. Aynı tarihlerde adli tutuklu ve hükümlüler de af için eylem yapıyordu. Adli mahkumlar Adana'da 21, Bayrampaşa'da 19 infaz koruma memurunu rehin alıyordu. Açlık grevi 19 Kasım 2000 günü F tipi cezaevlerinin açılmaması, terörle mücadele yasasının ve üçlü protokolün kaldırılması gibi talepleri ölüm orucuna çevrildi. Tayatlı aileler 14 Kasım 2000 tarihinde cezaevlerinde yakınları için ölüm orucuna başlamıştı. 29 Kasım'da 2. ölüm orucu ekibi, 30 Kasım'da ise Ege Tayatlılar da eyleme girdi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin 6 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa cezaevinde tutuklu ve hükümlü temsilcileriyle görüşmelere başlamasından 2 gün sonra dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, F tipi cezaevlerine yapılacak sevklerin ertelendiğini açıkladı. TTB, TMMOB, İstanbul Barosu ve aydınların da katkısıyla genişleyen heyet, arabuluculuk için görüşmelerini sürdürdü. Aynı gün DGM ve RÜTÜK ölüm orucu haberlerine sınırlama getirdi. 14 Aralık 2000 tarihinde ise 3. ölüm orucu ekibi eyleme girdi. Arabulucu heyet ile cezaevleri merkezi koordinasyonu adına tutuklu ve hükümlü temsilcilerinin görüşmeleri sürerken devlet operasyon için harekete geçmişti. 12 Aralık'ta ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 14 Aralık'ta hayata dönüş müdahale planı bakanlıklara gönderildi. 15 Aralık gününden itibaren de İçişleri Bakanlığı bünyesinde Adalet, Sağlık ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarı temsilcilerinden oluşan Cezaevi Kriz Yönetim Merkezi 24 saat esasına göre faaliyete geçti. Arabulucu görevini üstlenen heyetle siyasi mahkum temsilcilerinin yürüttüğü görüşmeler 15 ve 16 Aralık'ta tıkandı. Avukat Behiç Aşçı anlatıyor. Mutabakat heyetindeydim. Anlaşma sağlanmıştı neredeyse. Heyet bunu basına nerede müjdeleyeceğini konuşuyordu. O sırada Adalet Bakanlığı geri çekilin dedi. Güvenlik güçlerinin daha önce İzmir Buca, İstanbul Ümraniye, Diyarbakır, Burdur ve Ankara Ulucanlar'da düzenlediği operasyonlar sonucu 27 kişinin yaşamı yitirdiğini söyleyen ölüm orucu eylemcileri yeni bir baskın beklediklerini açıkladılar. Eylemciler operasyon olursa kendilerini yakacaklarını kamuoyuna duyurdular. Açıklamada hükümetin operasyon yapmak amacında olduğu belirtilerek yapılacak müdahale toplu katliam anlamına gelecektir. Baskın düzenlenirse bedeli ne olursa olsun bedenlerimizi ateşleyeceğiz, kendimizi yakacağız denildi. Tayyat da hükümetin müdahale fikrinden vazgeçmesini istedi. Bu gelişmelerin akabinde Başbakan Bülent Ecevit Başkanlığı'nda Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve İçişleri Bakanı Saadettin Tantan durum değerlendirmesi yaptılar. Toplantıya Adalet Bakanlığı Müsteşarı İhsan Erbaş ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun da katıldı. Ecevit, yarın başka bir gün olacak dedi ve beklenen operasyon 19 Aralık 2000 günü yaşama geçirildi. Baskınların başlama saati 5 olarak belirlenmişti. Eş zamanlı operasyon 3951 siyasi, 11276 adli tutuklu ve hükümlünün bulunduğu toplam 20 cezaevine yönelikti. Hayata dönüş müdahalesinde 191 subay, 432 astsubay, 392'si uzman jandarma, 281 uzman erbaş ve 7080'i er ve erbaş olmak üzere toplam 8385 askeri personel görev aldı. Tam 8 jandarma komando taburu ve 37 bölge asker. Bu sayıya polisler ve infaz koruma memurları dahil değildi. İtfaiye erleri, sağlık personeli ve diğer görevliler de katılınca hayata dönüşün büyüklüğü gözler önüne seriliyordu. Operasyon sırasında 1,5 trilyon liraya mal olan 20 bini aşkın envai çeşit bomba ve ağır harp silahları kullanıldı. Diri diri yanmak. Kör edici bir yangının ortasındaydılar ve ateş harlandı, derilerine yapıştı. Korlaştı bedenleri, köze çevrildi yürekleri. Oysa aylardan aralık, iliklere dek işleyen bir ayaz, buz gibi soğuk, dışarısı kış, kara kış. Zemheri yangına dönüşmüş. Nasıl bir cehennemdi bu? Karbonmonoksit havada asılı duruyordu. Nefes almak bile mümkün değildi. Soludukları tek şey dumandı. Bağırtı, cayırtı, gürültü, patırtı, korkunç bir hengame. Bir yandan da ölüm orucundaki tutuklu ve hükümleri koruyorlardı. Kucaklarında, sırtlarında, omuzlarında taşıyorlardı onları. Yangından, gaz ve kurşun yağmurundan uzak tutmak için. Yerlerde kar birikintileri vardı ve pompalı tüfekler susmuyordu. Saçmalar bedenleri delik deşik etmişti ve onlarca insan yaralanmıştı şarapnel denizinde. Konferans salonu, koğuşlar, koridorlar, Malta. Yangın sarmıştı dört bir yanı. Ardından son bir hamleyle yüklendiler demir kapıya, açamadılar. Labirentin içinde dönüp durdular, küçüldükçe küçüldü alan ve sonunda sıkışıp kaldılar. Çöktüler oldukları yere, birbirlerine kenetlendiler, sinir gazı soluk almalarını engelliyordu. Bedenler istemsiz bir şekilde kasılıyordu. Şoka girenlere, sayıklayanlara, bağırıp çağıranlara, saçma sapan konuşanlara moral aşılamak gayretiyle seslerin dahi anlamsızlaştığı bir ortamda türküler söylediler. Mahsus mahal dedikleri zindandır. Kalırım, kalırım kardeş, dostlar yandadır. İki elim kızıl kandadır kanda. Ölürüm, ölürüm kardeş, aklım sendedir. İs ve yanık içindeki yüzleri aydınlanmıştı, devam ettiler türküleri. Mahpusun içinde üç ağaç incir. Elimde kelepçe, boynumda zincir. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Oy zulüm, zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Mahpusun içinde mermerden direk, kimimiz 15'lik, kimimiz kürek. Oy zulüm, zulüm, başımda zulüm. Nedir bu halim? İnsanın zulmüne dayanmaz yürek. Yatarım, yatarım gün belli değil. Oy zulüm, zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Mahpusun içinde bir ulu çınar. Kırılsın zincirler, yıkılsın duvar. Oy zulüm, zulüm, başımda zulüm. Uzak git ölüm. Bu 83 saat süren Ümraniye cezaevi baskında meydana gelen olayların sadece kısa bir özetiydi. Hüseyin Akpınar Ümraniye cezaevinde yatıyordu. O operasyon sırasında yaşadıklarını hayal meyal anımsıyor. Yaklaşık 30 metrekarelik bir alanda 300 kişi kadardık. Bizi korkutmak için dışarıdan sizin için 200 ceset torbası hazırladık diye sesleniyorlardı. Biz de onlara az hazırlamışsınız, burada 300 kişiyiz diye seslendik. Neyi teslim etmemizi istiyorlardı? Bizler zaten hapiste ve eli kolu bağlı insanlardık. Tavandaki delikten içeri gaz sıkıldığı an herkes kıvranmaya başlamıştı. Ben o an şu gaz öldürecekse öldürsün, bayılacaksa bayılsın diye düşündüm. Mehmet Akdemir de Ümraniye cezaevindeydi. Nefes aldığımda boğazımdan mideme kadar aynı yanmayı hissettim. Bir ara geriye dönüp baktım. Tablo korkunçtu. Aynı Nazi toplama kamplarının gaz odalarında olduğu gibi tavandan ölüm kusan gazlar püskürüyor. İnsanlar birbirlerinin üstüne düşmüş. Kimisi kriz geçiriyor, ellerini kollarını çırpıyor. Kimi boğazını tutuyor iki eliyle, kimi kendinden geçmiş, anlamsız sözler haykırıyor. Tam bir vahşet görüntüsüydü. Eski ölüm orucu eylemcisi Gamze Turan, Ümraniye'deki hayata dönüşün tanığıydı. Operasyon sırasında henüz 1,5 aylık tutukluydum. Üzerimize incecik bir sıvı saktılar. Bir süre sonra sıvının değdiği yerler yanmaya başladı. Sonra tazikli su, sonra yine aynı sıvı. Bu bir süre böyle devam etti. Ardından ateş etmeye ve gaz bombaları yağdırmaya başladılar. Çok yakıcı, kas gerilmesi yaratan bir duman arasında kaldık. Ölüm oruncudakileri ve yaralılarımızı ayırdık. Asker kurşunuyla ölenler oldu. Ercan'ı o cehennemden çıkarıp aldığımızda ölmüştü. Rıza için ise çok uğraştık. Cezaevinden çıkınca uzun bir tedavi maratonuna giren ölüm orucu direnişçisi Nezahat Turan Gündoğan yaşananları aktarıyor. Silah sesleri ve saldırı var haykırışlarıyla uyandık. Askeri helikopterler, taciz ateşi, kesilen su ve elektrik. Adeta psikolojik savaş. Önce plastik kurşunlar, ardından da gerçek kurşunlar sıkıldı üzerimize. Gaz bombaları yağıyordu dört bir yandan. Sinir gazları içeride durulamayacak kadar çok yoğunlaşmıştı. Vücutlarımızda kontrol dışı hareketler ve kasılmalar başladı. Bu sırada bombanın isabet etmesi nedeniyle kardeşimin eli parçalandı. Silahımız yoktu. Operasyona karşı sadece plastik pet şişelerle yaptığımız gaz maskeleriyle direndik. Saldırıya uğrayan bir hayvan bile kendisini savunur. Bizler düşünen birer insan olarak meşru müdafaada bulunduk. Bu da bizim en doğal hakkımızdı. Kendini yakarak koridora çıkan Ahmet İbilli karşılıklı olarak siper alan jandarmaların yaylım ateşiyle yaşamını yitirdi. Oysa onu kurtarabilirlerdi. Jandarma eri de işte bu karşılıklı ateş nedeniyle öldü. Gardiyan Yıldız Ercan 19-22 Aralık baskın sırasında Ümraniye cezaevinde görevliydi. Daha sonra yaşadıklarını artık dayanamadığı gerekçesiyle istifa etti. Ercan kanlı operasyonu anlatıyor. Uzun bir askeri aracın üzerine yerleştirilmiş iki ayrı silah vardı. Öndeki silah topa benziyordu. Namlusu yaklaşık 1,5 metre boyundaydı. Ana gövdesi ise aşağı yukarı 1,70 metreydi. İkinci silah 3 ayrı bölümden oluşuyordu ve namlusu yine topa benziyordu. Ancak ilk silahtan daha ince ve uzundu. Cezaevinin avlusunda ve vincin ucunda asılı olarak gördüğüm şey ise her şeyden farklıydı. Cezaevinin çatısına uzanmıştı. Dış yüzü cam ya da mika gibi saydamdı. İçinde mutfak tüplerine benzeyen ama alakası olmayan bir tüp vardı. Bende bıraktığı izlenim bir kimyasal silah olabileceğiydi. Devlet operasyonu değil de bir ülkeyle savaşa gider gibi hazırlık yapmıştı. Hayat güzeldir. Canınıza kıymayın anonslarının yapıldığı hayat sonlandıran operasyona katılan yaklaşık 4000 askerden birinin tanıklığı. O an gördüğüm tek şey insanların karşılıklı asker çemberine alınmalarıydı. Vurulup düşen insanlar gördüm. Çığlık sesleri duydum. Yanarak ölenler gördüm. Hissettiğim tek şey kindi. Nefret. İnsanlar yakmayın diye bağırıyordu ama bizlere denilen tek şey de ateş serbest, gördüğünüz herkesi vurun, sağ çıkmasınlar idi. Bu arada ölen asker vardı. Yalnız asker askeri vurdu. Karşılıklı yaylım ateşinde vuruldu. Operasyon bitiminde askerler ve gardiyanlar çıkanları dövüyorlardı. Aklımda kalan en kötü şeylerden biri de insanların tazikli suya tutulmaları, çırılçıplak soyularak dayaktan geçirilmeleriydi. Hayata dönüş operasyondan önce 1995 ve 1996 yıllarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 200 kişinin yaralandığı 2 baskın daha yaşayan Ümraniye cezaevi, 70'i kadın, 423 siyasi tutuklu ve hükümlü ile eyleme katılmayan PKK'lı mahkumlar hariç Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden biriydi. Ümraniye cezaevi yaklaşık 3,5 gün süren sıcak çatışmaların sonucunda adeta savaş alanına döndü. Sivil giyimli asker yetkililer, belki de JITEM, jandarma komando özel harekat timlerinin düzenlediği operasyonlarda tutuklu ve hükümlerin ok atma makinesi ve 20 metrelik mesafeyi alev püskürten tüpten yapılmış silahlarla karşılık verdiğini öne sürdüler. Ümraniye, namı diğer Üsküdar E tipi hapishanesi gazetecilere gösterilecek halde değildi. Cezaevinin duvarları iş makineleri ile delik deşik edilmiş, çatılar balyozlarla parçalanmıştı. Patlayan borular, itfaiyenin sıktığı sular ve yağmur nedeniyle bloklar bataklık haline gelmişti.